Ayrım 60.
Kaldı ki kah haftalarca günde 26 saat aralıksız çalıştı, kah haftalarca elini bile sürmek istemeden uzak durdu ve neredeyse 2 yılını alan bu çeviri macerası bile başlı başına mazohist bir süreçmiş, eziyetle hazzın iç içe geçtiği, öyle iddia etti bana, bayağı da garip bir yüz ifadesiyle. Meğer benim dünyama girebilmek, dilimi benimseyebilmek için günlerce odasına kapanıp bilgisayar başına geçiyor ve bir bakıma bana dönüşüyormuş, haliyle pek bunalmış geçirdiği bu dönüşümlü değişimlerden. Hayli dua etmiş ev ahalisi de, çeviri bir an önce bitsin diye. Özellikle de baba benimle oyun oynamana kaç sayfa kaldı sorusunu ezberleyen kızı. Hep birlikte çok iyi özümsemişler yani. Hem Gregor'u hem de Samsa ailesinin dramını. Ne de olsa bir musibet bin çevirmenden yeğdir. Ama ben hala anlayamamıştım onun tam olarak neyi kastettiğini. O da sanki daha çıkarmamıştı dilinin altındaki baklayı. Sormaz olaydım, fırsat bu fırsat. Kuramsal açılımlar yapan dilci bir üniversite hocası edasıyla açıkladı bana bu çeviri macerasının girdisini çıktısını. Meğer neredeyse bir tür sözlü çeviri yapar gibi çevirmiş beni. Çünkü çevirmen az çok yazarla özdeşleşir, onun yazı üslubuna öykünürmüş. Oysa baştan aşağı roman kahramanıyla sohbet havasında konuşur tarzda yazılmış bu romanı çevirirken o, yani çevirmenim, yazardan çok konuşan kişiyle, yani bu durumda benimle özdeşleşmek zorunda kalmış tüm sözlü dilmaçlar gibi. Benim iç sesimi kendine mal etmiş, benim sözlerimi benim konuşma üslubumla Türkçe dillendirip kağıda dökmüş. Bütünleştirmiş yazarımın yazı üslubuyla. O da ne demekse. Ben bilmezdim böyle şeyleri. Benim zamanımda yoktu bu garip teknikler. Hiç duymadım, asla. Yaşımız, mesleklerimiz ve kimi tepkilerimiz tuttuğu için dili yatkınmış bana. Ancak yine de hayli sancılı olmuş benimle şu özdeşleşme işi. Neredeyse asırlık fark varmış yaşadığımız dönemler arasında. Üstelik belalı bir kişilikmişim. Hele o yaşadıklarım, karamsarlığım, iç sıkıntım, acılarım, isyanım, huysuzluğum, bunun doğurduğu özel ruh hali hesaba katılınca. Şöyle bir baktım ona. Yediği kurşunla deşilmiş karnını tutarak ağaca yaslanmış o yüzbaşının ya da ölüm döşeğindeki sevimli varoş çocuğu Beber'in bakışlarını andıran bir parıltı vardı gözlerinde. Neredeyse dilimi yutuyordum. Dilim dolaştı. Neler diyor bu adam? Kafayı mı yemiş diye geveledim. Haklısın dedi başını sallayarak. Bir de tuhaf tuhaf sırıtarak bana aynada. Hem ne diye anlatıyordu şimdi bana bütün bunları, neyi niye nasıl yaptığını? Teşekkür ya da aferin mi bekliyordu benden neydi? Sanki ben ondan bir şey istemişim de, sanki umurumdaymış da Türkçe'ye falan çevrilmek. Hiç laf. 70 yıldır akıllarına gelmemişim de şimdi mi kıymete binmiştim yani? Zaten ne halt etmeyi anlatmıştım ki ben bütün bunları? Bir boka yaramış mıydı ki sözlerim? Okudurmuşlar. Yine aynıları, yani 1914'teki rezaletten sonra 1930'da daha beter, daha uzun, daha kanlı ve daha bol cesetli, kopan kollu bacaklı bir dünya savaşı daha çıkarmamışlar mıydı? Hem de daha ölümcül ve etkisi uzun ömürlü bombalar bile icat ederek. O gün bugün de güya çaktırmadan devam etmiyorlar mıydı sanki dünyanın her bir köşesinde savaş oyunlarına? O kokuşmuş değerler, her türlü milliyetçilikler, militarizmler, katı inançlar, sömürgecilik ve vahşi kapitalizm, varoşların sefaleti, insan ruhunun kepazeliği, itaati, boyun eğişi, birbirini kazıklayışı, acımasızlığı, sevgisizliği, bütün bunlar hala her yerde hüküm sürmüyor muydu 70 yıldır? Şu mide bulandırıcı ve kanlı bir katliam lağımına dönüşmüş, barbarlığı küreselleştirip global rütbesine terfi etmiş dünyada. Madem hiç akıllanmayacaklar, ne diye hala beni okumak ister ki bu insanlar? Şimdi de bu Türkler. Öyle ya, Ne diye yayımlıyorlardı ki beni? Beni bile çevirtebilmiş olmakla prestij sağlamak için, yani sadece beni prestij dizilerine katmak için mi uğraşmışlardı benimle bu kadar? Alanlarda yoksa kütüphanelerinin görünen bir köşesine koymakla mı yetineceklerdi beni? Süs niyetine. Önce suratımı ekşittim, sonra da bana ne yahu dedim birden. Olsun, varsın koysunlar. Silah alacaklarına ya da uyduruk biblo koyacaklarına evlerine kitap alıp koysunlar. Bir gün merak edip bir okuyanı çıkar belki. Kaldı ki ne yapacaklarmış ki beni okuyup? Katlanabilecekler miymiş bakalım benim gerçeklerime, karamsarlığıma, dilime? Anlayacaklar mıydı sanki beni? Hadi bakalım, ellerindeyim işte. Hodri meydan. Şaştım bu işe kalkışan tüm şu insanlara. Dile gelen ele gelir diye yıllardır tutkuyla, inatla, batur bir şekilde bu projenin peşini kovalayan, ola ki kendi gecesinde yol alırken bile beni yayımlayacağı günü düşünüp duran o öteki adama. Hem benimle hem de şu dil ebesi çevirmenle cebelleşerek bu işe emek veren tüm o sabır küpü garibanlara. Dublinli kuzenimin yolculuğunu da yayımlayan o yayın evindekilere, özellikle de yazdıklarıma benim kadar yakın olmasını bilen o Orçun Türkkaya'ya, yani bu işle uğraşan tüm şu diğerlerinin aklına, hele de beni okuyacak olanlara ne akla hizmetse. Sempatik olmaya çalıştığını sandığım bir havada ısrarla sırıtıyordu çevirmenim. Belli ki yakınlık kurmak istiyordu benimle, sahtekar. Eminim o da eski sevgililerim Lola ve Museni'yi kaltakları gibiydi, çıkarcı. 70 yıldır kimselerin yapamadığı bir işi başarma hevesiyle, yani züppelik olsun diye ya da çevirdiği yazarlar listesine okkalı bir çentik atmak niyetiyle sonuçta işine geldiği için yanaşıyordu bana. Öyleydi mutlaka, elbette. Ya ne olacaktı ki? Korkarım bu adam cıkkalayacağı teklifleri bana asla koklatmayacak dedim kendi kendime. Kuşkucu ve kül yutmaz ve de dili damağına yapışmış. Hatta köşedeki kafe ya da öteki bistroda bir frenk üzümü likörü bile ısmarlamaz şimdi bu bana. Belli ki bana ilgisi de yüzeysel ve geçiciydi. Beni rahatsız etmeye değmeyecek kadar kısa süreli yani. Er geç silkip atacaktı beni kirli bir çorapmışım gibi. Kas katı ve leş kokulu, hem de altı delik ve patlak terliklerin içinden gösterilmeye utanılan cinsten. Üstelik yazar da geçiniyormuş, bir roman mı yazmış ne, bir romanla nasıl yazar olunuyorsa. Yani ilk fırsatta atacaktı kendini o nergislik maceraların kollarına. Kapılacaktı anlamsız hülyalara. Bilmez miydim ben böylelerini? O halde ne diye ilgi bekliyordu ki bu benden? Oysa o hala Amerikalı masum fahişem, tatlı dilli, badem gözlü Molly gibi bakıyordu bana. Zaten aylardır benimle yatıp kalkarken metnimle, yani bir tür kelime orospusu mu olmuş ne, gülüyordu bana. Nasıl vazgeçebilirmiş benden? Hele insanlık bile, hani o hafızası kıt olan nankör bile 70 yıldır yazarımı dahi unutamamışken. Nasıl kurtulabilirmiş etkimden, içine işleyen kimliğimden, iyice benimseyip sahiplendiği dilimden? Nasıl unutabilirmiş benimle geçirdiği o geceli gündüzlü ve aylarca süren tutkuyu, bu hummalı yolculuğu, çevirinin sonuna yolculuğu? O artık can yoldaşım olmuş benim, hatta adeta bir öteki ben, öyle dedi bana sektirmeden, dostça sırıtarak. Ağzı olup da dili olmayan Robinson geliyor aklıma. Yoksa ben mi onun cuması olmuştum artık? Derken yüzü gölgelendi, eğilip bir sır verir gibi fısıldayarak kulağıma çeviri dili konusundaki tercihleriyle ilgili bir sürü şey anlattı bana. Çevirmenim olan şu çocuk, yani tercümesinin dilinden de söz etti. Bana tercüman olan şu çocuk, kim bilir hangi kaygıdan ötürü gerek gördüyse, pek dertliydi belli ki. Gençliğinde onu neredeyse kitaplardan soğutacak kimi dili bozuk çevirilerden yakındı bana. Dili dönmeyen yapay, ya her kelimesi naftalin kokan, yıvış yıvış ve ağdalı, ya da aksine takır tukur her sözcüğü uydurma ve zorlama. Her ikisi de anlaşılmaz. Bir takım güzel eserler güzelliğini bilmeyen, tadamayan kimselerin eliyle çevriliyor, değerlerini yitiriyorlarmış. Yazık. Oysa kendisi yaratamayan, kendisinin söyleyecek sözü olmayan kimse başka birinin dediklerini de çeviremezmiş. Haklı. Üstelik kötü çeviri, yani kelimeleri tercüme eden çeviri dili de bozarmış. Bu da doğru. Bu sözleri bir yerlere ataçlı tutturmalı ki üzerinde düşünülsün. Meğer sözcük düşmanlığı, kelime avcılığı çok yaygınmış bu dilin coğrafyasında. Özden çok biçim takıntısı yani. Sevmedikleri kelimeleri sözcüklerden bile atar, benimsemedikleri sözcükleri lügatlerine sokmazmış bu tatsız zihniyetin temsilcileri. Uğraşa dursun kullanıcılar, yazarlar, çevirmenler, çaresiz okurlar. Tevekkeli değil. O sözlük senin, bu ansiklopedi benim, boğuşmaktan kol ve sırt kasları perişan olmuş fıkaranın. Tabii apayrı bir yere koymak gerekirmiş Özcan Yalım'ın çok yararlı yapıtını. Karşıtı çokmuş piyasada ama ona yakın bir eş değeri az. Bir de Hulki Aktunç'un argo tanıklıklarına selektör yakmadan geçemezmişiz. Gel gelelim, pek sevimsiz geldi bana şu lügatçilerle sözlükçülerin savaşı. Nedir bu sözlüklere direnç diye düşünmeden edemedim. Niye atmak istiyorlardı kelimeleri dillerinden? Herkes eski kelimelerine sahip çıkıp yeni sözcükler üretmeye çalışırken, kökenleri mi tercih sebebi olmalıydı ki kelimelerin, yoksa ifade ettikleri anlama, nüansa, bağlama, anımsattıklarına, çağrıştırdıklarına, ima ettiklerine, bilinç dışına yollanan mesajlara, duygu yüklerine, estetiğe, sese, tınıya göre mi saptanmalıydı hangi sözcüğün yeğleneceği? Etimoloji mi belirleyiciydi kavram mı? Ne manasız bir savaştı. Asık suratlı doğru dil tekelcilerinin şu menşe kavgası. Düşünceyi üretmeyip tüketen, dili kurutup körelten cinsinden. Kelimelerine sevdalanmayı unutan, dans edersen flörte dönüşür kaygısıyla sözcükleriyle kırıştırmayan, yani dilinde muhabbet kalmayan bir toplumda kısır bir cendereye sokulan kavramların içine sıkışıp akla karayı seçerek yol almak zorunda bırakılan düşünce gökkuşağından iyice uzaklaşır, gri'nin tonlarına bile yabancılaşır. Kelimelerle sözcükleri savaştıranlar diye sordum ona, görmezler mi dil belasının açtığı dil yarasını? Her köşeden ayrı bir dil bilim dillendirilirse, herkes kendine göre kural, kılavuz, sözlük dayatırsa, ortak bir mekanda buluşamazsa akademik dil, yani mutabık kalınan uyumlu bir düzgünü yoksa bu işin, o zaman muharrirler neyi muhafaza edecek? Yazarlar neyin devrimini yapacak? Sokak kendi dilini neye göre eğriltecek ya da gençler hangi kuralı bozup kendi argolarını yaratacaklar? Örneğin, chatleşip ya da chatleşip bilgisayarlarken bunu hangi kılavuza göre telaffuz edip hangi alfabeyle, hangi portalde veya hangi klavyede nasıl yazacaklar? Gerçi bu ülkedekiler kendi dillerine uygun F klavyeyi çoktan atmışlar. Onun yerine büyük ağabeylerinin diline uygun olanı kullanıyormuşlar. Hani o alfabelerinde olmayan Q'lusuyla başlayanı, ama alay eder gibi her üretici firma kendi kafasına göre klavyede farklı yerlere ekliyormuş özel tuşları. Yani internet ortamında artık utanıp sıkılmadan yazamadıkları o noktasız i'lerin, kuyruklu s'lerin, ters şapkalı g'lerin, yani tüm o sıkıcı harflerin yer aldığı tuşları. Değişik bir yazı dili yayılırken eskilerin bilmedikleri bir elektronik hızla, ithal bir konuşma tarzı kurulmuşken her evin baş köşesindeki kötü çeviri kutusuna, kurumların resmi ya da çağdaş sahipleri farkındalar mıydı acaba? Bu gidişle üzerinde anlaşamadıkları o dilin bile yakında tanınmaz hale geleceğinin. Elle yazanlar umursamazsa bile, gençler yeniden keşfetmişlerken bir tür elektronik mektuplaşmayı, sanal da olsa, yasakçı zihniyetin zırt kardeşleri o paylaşamadıkları dillerinin geleceğinin bunlardan etkilenmeyeceğini mi sanıyorlar? Tartışa dursunlar hala. halalarına şapka mı türban mı giydireceklerine. Dilimi tutamayıp isyan etmiştim sonunda. Sanki üzerime vazifeymiş gibi. Ama keşke bu topraklara gömülmüş, tarihe karışmış nice eski kültürün dili olsa da söyleseler. Söylemeye dilim varmıyordu ama acaba onların da böyle mi kurumuştu dilleri? Kısır, kabız tartışmalara boğulup can damarları tıkanınca yenik mi düşmüşlerdi ekonomisi baskın olanlara? Yahu dedim, eğer yüzeysel imla tartışmaları kadar bile reyting alamıyorsa dilinizin temel sorunları, kimi önemli kavramları karşılamaya yetmezse ne kelime hazineniz ne de sözcük dağarcığınız, bir sürü yabancı lafın tam karşılıkları yer almazsa ne lügatlerinizde ne sözlüklerinizde, ez cümle bir türlü cevap veremezsen yeni kuşakları bekleyen defilere, ne hacet bu Fransızca kelimeleri demesinler ve İngilizceciler de bunu bir meydan okuma olarak algılamasınlar diye challenge mı deseydim yoksa? Yani yeterince precise olamazsan nüansların ince ayrımlarında hep başkalarının sorunsallarını kopyalama, temptation'ı ağır basarsa, yeterli yanıtın yoksa çağın yeni enjülerine, yenik düşersen ithal teknolojinin yeni elektronik vapına, zapına, katra mı binsem, quatra mı diye elindeki 40 satırla Turan'a kestirmeden varmak için tartışmalara dalmışken, kolalı gömleklerine çoktan kola döküldüğünün farkına bile varamıyorsan, başkalarınınkini yasaklayarak yaşatabileceğini zannediyorsan, resmiyet ve tabudan kütüye dönmüş kendi dilini, emir kipinden ibaret sanarak değil yazanı, her dile geleni bile tıkma derdindeysen, hala Kodese Fransa bile onca para saçarken çevrilsin diye kendi yazarları tüm dillere, hatta kültüre ayırdığın bütçe inmişse sağlığın ya da eğitimin bile düzeyine, yani medeni kanunda karının çıkması dahi kar etmemişse uygar olman için, velhasılı kelam ya da uzun lafın kısası, her neyse sadede gelirsek, yani var olan zenginliklere sahip çıkamayıp yenilerini üreterek varsıllaşamadıktan sonra ne fark eder fakir ya da yoksul olman? Dilin kemiği yok ki. Dil atlasının tüm güzelliklerine dilinizin alışmasından bu kadar korkmayın. Dil felsefenize uydurduktan sonra kökeni ne olursa olsun hepsi nasıl olsa sizin değil mi? Dil sever olmalı biraz. Dil ağız vermemektense bırakınız diliniz açılsın. Kaldı ki çevrilemez denen, beni bile çevirmeye yetecek kadar zengin bir dil yetisi olan o dilinizi ağırlaştırırsınız. Dilimden kurtulamazsınız sonra. O da böyle bir anlayışa sahipmiş meğer. Çevirmenim yani. Öyle dedi bana. Dilin tüm imkanlarını seferber edip dilinin döndüğü kadar tüm olanaklarını kullanmaya çalışmış. Bu da ne demekse. Dilinin altındaki endişeleri anlıyorum. Ama sen yine de her şeyi böyle ulu orta eleştirme diye uyarmadan da edemedi şu belasını arayan bülbül dilli çocuk. Yani niyetliysem bir süre buralarda kalmaya, fazla dile gelmesem iyi olurmuş. Dil şakasına gelmezmiş bu iş. Buralarda en çok eş anlamlısı bulunan fiillerin başında neden kızmak ve mahvetmek geldiğini sanıyormuşum ki. Dilim durmazsa eğer, yani destursuz girersem özel bağlarına, o öğretmen edalı dil sünnetçileri hemen verirlermiş ağzımın payını, yakalayıp bir açığımı. Değil mi ki mükemmellik ilahlarının tekelinde ve yiğidin malı da meydanda, er geç dilim sürçüp o fırsatı vererek ellerine, ben de düşermişim dillerine. Sinirlenip köpürüverirdim o zaman ben de. Dili ensesinden çekilsin bu dili uzamışların. Dil kavgasıyla sindiremezler beni. Ne yani, dilimi kesip oturacağımı mı sandınız? Bana ne canım, çakalların ulumasından. Şakal. Bizde de var bu sözcük. İlginç. Demek buranın dilinden gelip geçmiş dilimize. Dili olanların aracı oldu acep. Ben kendi dilinde devrim yapmış bir adamım yahu. Size mi dil uzatmaktan çekineceğim? Herkesin dil devrimi kendine. Dilimden anlamak istemezsen de paşa gönlün bilir. Paşa. Bu kelimeyi benim yazarım da kullanıyor. Galiba bu kitabın bir yerlerinde. Bak şimdi. Anlaşılan bu da bizi onlardan geçmiş. Biz de mi girişsek bir temizlik harekatına ne? Ama bakın, araç dönüşüne amaca kaç devrim olgunlaşmadan çürüdü bu yüzyılda. Hızımı alamamıştım tabii. Kaldı ki madem sivri dilime katlanamayacaktınız dedim birden sert ve hoyratça. Engel olsaydınız öyleyse dil birliği ettiğim bu çocuğun beni çevirmesine. Hiç mi aklınıza gelmedi? Bana can verir de dilim çözülürse size de dokunabileceğim. Sizi saf diller. Benim dilim paslanmaz. Anlamadınız mı benim mumya gibi sergilenemeyeceğimi, piyasa maymununa dönüşmeyeceğimi? Kim demiş sadece geçen yüzyılın Fransasını dilime dolamakla yetineceğimi? Kaldı ki yabancı dilleri konuşup tartışmaktan bu kadar korkuyorsanız o zaman sakıncalı bulduğunuz kitapları da çevirtmeyin, yayımlatmayın, yasaklayın tüm dilleri oldu olacak. Güldü çevirmenim. Genellikle öyle olur zaten dedi. Gün gelir bakarsın seni de yasaklarlar. Baktım şöyle bir yüzüne. İçten olabilir mi acep bu dilbaz çocuğun benimle samimiyeti diye? Bu çağda hala masumiyetini yitirmeyen birileri kalmış mıydı ki? Yalanı bile hoş geliyordu kulağıma. İçim ısınır gibiydi ona. Ben de gülümsedim sonunda. Hay dilin eşek arısı soksun. Haklıydı belki. Ben farkında değildim ama aylardır akraba olmuştuk sanki. Onun kaleminden çıkan cümlelerle onun dilinden konuşuyordum artık. Onun aracılığıyla seslenecektim yeni insanlara. Yeryüzü cehenneminin bu özel ve ayrıcalıklı köşesinde yaşayanlara. Anlaşılacak mıydı sözlerim? Beğenecekler miydi? Bilemiyordum henüz. Değer miydi bunca emeğe? Eh dedim kendi kendime. Ona da onlar, yani o okur olacaklar karar versin diyeyim ama herkes kendi işine baksın. Yazan yazmış, çeviren çevirmiş, yayımlayan yayımlamış. Okur okursa eğer ona da okumak düşer. Tabii isterse, beğenirse keyfi bilir. 15. kaset 2. yüzün sonu. Hey Bardomu diye seslendi bana yine. Hey Bardomu gel. Seninle şöyle bir dolaşalım bizim buraları. Gel gör ne tekim şu senin dili kılıçtan keskin general de Entrie'nin rahmet okutabilecek yerli bağırsak deşenlerimizi. Beyinlerinin içine bir örnek giysilerini kuşanmış milliyetçi, savaşkan, dili uzun sivillerimizi. Gel söyle bir uzanalım, doğuya gidelim. Gidelim seninle şöyle biz buraların bikobimbalarına. Gel gezinelim biraz bizim Detroit'larımızda. Yağmur altındaki depremzede körfezin hüzünlü fabrikalarında. Bak bakalım ne değişmiş onca yıldır üretim ilişkilerinde. Gel bir bakalım şu bizim yerli varoşlarımıza, taşramıza. Şaşarsın seninkilerle bariz benzerliklerine. İlginç gelecektir sana. O zifir dilleri Suudiye çalanlar, yani senin şu madrabaz peder protistenin yerli modelleri. Gel bak, korkma. Eminim hiç yabancılık çekmeyeceksin. Malzeme tanıdık bile gelecektir. Alt tarafı insan doğası değil mi? İnan senin zamanına göre pek değişmedi. Ya da azıcık ucundan. Öyle dedi bana o. Yani çevirmenim. Acı acı gülerek. Anlamadığım şeyler olursa da benim bile aklıma gelmeyecek kadar karamsarlık üretici ve tüyler ürpertici ve de mide bulandırıcı şeyler. Yani benim bile düş gücümü aşacak korkunç şeyler. O bana yardımcı olur. Çevirirmiş hepsini. Anlatır, anlamamı sağlarmış. Dili engel olmaktan çıkararak. İşiymiş zaten bu onun. İyisini yapmaya çalışırmış hep. İyi ama başarmış mı bakalım diye soru verdi öteki Ferdinand'ın sakrakur üzerinde uçuşan kibirli hayaleti. Dilden gelen elden gelse her fukara padişah olur. Haksız sayılmazdı elbette meraklanmakta. Değil mi ki oydu malın esas sahibi? Titizlenecekti elbette. Yolculuğun İngilizcesi için vakti zamanında adaya gitmeye bile üşenmeden çeviriyi bizzat denetleyen, diğer çevirmenleriyle mutlaka yazışan, tartışan, yakın ilişki kuran da o değil miydi zaten? Ama çok uzun zaman geçmişti o beni yalnız bırakıp gideli. Yani asla gelemeyecekti buralara son teftiş için.
bu metinle ilgili hiç fikir beyan edemeyecekti. Hoş zaten 40 yıl önce terk etmeseydi bu diyarı, nereden bilecekti ki bu çevrenin iyisini kötüsünü, sanki anlayacak mıydı bakalım voyajın yolculuğa dönüşürken hangi rotayı izlediğini? Peki ama yazarı bilmiyorsa kendi sözlerini bu dilde yeniden nasıl yazılabileceğini, o zaman çevirinin uslubu, dili, o gerçekten hangimize aitti? Bir dönüşümün kaç sahibi olabilir ki? Kimin adıyla anılmalı? Yel değirmenleriyle savaş. Hey, koca Ferdinand diye seslendim ona. Louis, uğraşma şu çocukla. Kendi çapında bir şeyler becermeye çalışmış işte. Diline sağlam biri besbelli. Ne olur sanki bıraksan da ucundan sahipleniverse o da şu metni. Dilini mi yuttun? Dilini ünlü kedin mi yedi? Haydi nazlanma, hakkını helal ediver işte. Baksana zaten şunun haline, pek halim Selin. Bir şeyler homurdandı. Duyamadım. Diline kira istiyordu anlaşılan. Neyse ben de bıraktım sonunda onu kendi haline. Aman bana ne zaten bunlardan, çevrinin şusundan busundan dedim. Dilim birden bir karış dışarı çıkmış. Umurumda değil hani. Turşusunu kuracak değilim ya. Okuyanlar düşünsün. Tadına varıp sahip çıkmak isterlerse de varsın onların olsun. Yine başını salladı çevirmenim. Usulca göz kırptı bana, dil çıkardım ona, anlaşmıştık sonunda. Sırıttık birbirimize, çölde susuz kaldıktan sonra yolda bir şişe şarap bulmuş, o da ekşi çıkınca dilini bile değdirememiş iki eski kafadar gibi. Kolumu uzattım ona, birlikte çıktık yolculuğa, kol kola gecenin sonuna doğru, bizim gecemizin. Yiğit Bener, İstanbul, 1 Şubat 2002. Kitabın sonu. 2 Şubat 2008, sayfa 573.